Peygamber Efendimizin hayatı saadetlerini, muhabbetini meşk etmek gayretiyle Fatiha abiyle birlikteyiz.
Evet efendim, güzel bir canlı yayında kıymetli dinleyicilerimize beraberiz. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Allah Resulüne, o güzeller güzeline de en güzel şekilde salatü selamlar tarafımızdan iletilsin, bizden hoşnutu razı olsun ruhaniyetleri her an, sadece ahirette değil, dünyada ve ahirette şefaatiyle, merhametiyle, muhabbetiyle, himmetiyle üzerimize, sevdiklerimizin üzerlerine, cümle mümini müminatın üzerine sayeban olsun diyerek duayla başlayalım. Konumuz biliyorsunuz Hazreti Ali Kerremallahu Veceh Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından himayeye alınması. Yani amcası Ebu Talib'in yükünü biraz olsun hafifletmek üzere Hazreti Abbas, amcası Hazreti Abbas ile meşveret edip Ebu Talib'e gelip, amcacığım sen zaten sıkıntı içerisindesin, eğer kabul edersen amcamla ben sizin ailenizin yükünü hem hafifletmiş olalım, hem de biz çok seviyoruz çocuklarınızı, onları himayemize almak istiyoruz diyerek Hazreti Cafer'i efendim ve Hazreti Ali Efendimiz'i himayeleri altına alışını zikretmiştik. Ve bu meyanda Cenab-ı Ali Kerremallahu Vecehu ve Zatuhu Efendimiz'in faziletinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in onu nasıl yetiştirdiğinden, daha doğrusu Hazreti Ali Efendimiz nasıl ondan nurlandığından bahsetmiş idik. Bu arada kıymetli dinleyicilerimizden de bize gelen mektuplar, telefonlar vesilesiyle bendeniz kendine teşekkür etmek istiyorum. Çok muhabbetle dinlediklerini, hatta muhabbet bağının sanki ismi tecelli etti de bir muhabbet bağı zuhur etti gibi de güzel dönüşleri oldu. Buradan arayanlara, soranlara, kıymetli kardeşlerimize bol bol selam ederiz. Ve şunu da tebşir ederek bu gece esas beraberliğimizin nereye ait olduğunu hatırlatmak üzere, bu beraberliğin el mer'u ma'a men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi mucibince, hem şu saatte Siyer-i Nebi dinlemelerini, hem Siyer-i Nebi'de geçen zatların isimlerini duyduklarında kendilerinde bir muhabbetin zuhura gelmesini, onlarla beraber olma şerefine nail olmak ve bu müjdeye İnşallah nail olmak olduğunu hatırlatırız. Cenab-ı Hak bizleri onlarla beraber haşi cem eylesin, sevgilerini ve muhabbetlerini daim eylesin, hayatımızdaki fiilimizde, akvalimizde, efalimizde, ahvalimizde onlara benzemeyi nasip eylesin diyoruz. Ve şöyle bir baktığımızda Siyer-i Nebi'den nerelere geldiğimizi düşünürsek, biliyorsunuz bu hadiseden sonra şöyle genel bir Suudi Arabistan'ın değil tabii ki, çok güzel bir şey oldu. Geçenlerde bir siyer programı dinliyorum. Suudi Arabistan'da onun zamanında böyle böyle oldu diye anlatıyordu birisi. Herhalde onu kınadım, başıma geldi. Arabistan Yarımadası. Arabistan'da ve dünyada umumi görünüm hakkında bir malumat verecektir.
Eyvallah.
Neden böyle yapacaktır? Biliyorsunuz Siyer-i Nebi'nin başında zaten dünyanın ahvali hakkında bir bahis geçti. Fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin artık nübüvvetini ishar etme zamanları gelip çatmıştır. Allah Teala'nın takdir ettiği o 40 yaş, o vukufiyet yaşına doğru iki cihan serveri Efendimizin cismi paki artık adım adım yaklaşmıştır. Bu güneşin sanki imsak vaktine gelip de artık yavaş yavaş karanlığı böyle perdelerini açacak şekle gelip de sabahın doğuşu gibi, duha vaktine geçiş gibi aydınlanma zamanıdır. İşte tam bu aydınlanmanın arefesinde, evvelinde dünyanın ahvali hakkında kısaca bir şöyle malumat zikredelim. Hatta bazı yerleri, birçok yeri hatta atlayarak geçelim. Ama bir şekilde metnimize sadık kalalım. Çünkü kıymetli dinleyicilerimiz, İstirham ediyorum, muhabbetle sizden rica ediyorum, lütfen birazcık olsun kitap okumaya gayret edelim. Bir sayfa olsun, bir satır olsun ama muhakkak kitap okumaya gayret edelim. Yani daha evvelce de zikrettim. Benim rahmetli üstadım vardı. O derdi ki, evladım derdi, okuyacak halin olmasa bile kitabı aç, bir yüzüne bak. İcap ederse tekrar kapat, sırla. Ama bak derdi. Neden? Okumuyorsam niye böyle bir şey yapayım? Evladım, feyzin saati belli olmaz derdi. O kitabı açıp da böyle bir yüzüne bakman bir fiili dua gibidir. Allah sana ondan evvel okuduklarını veya mukadder kıldığı ilmi senin dimağına, kalbine indirir, indiriverir. Vesile eder senin o hareketini, ilme rağbetini der idi. Bu sebepten onun fakire vasiyetidir. Şöyle bir sayfa olsun, bir satır olsun okumak icap eder. Bunu arz etmiş olalım. Kitabı okumaya gayret edeceğiz. Kitaptan öğrenmeye gayret edeceğiz. Biz dahi defaatle okumamıza veya bazı yerlerde anlatmamıza rağmen burada okunurken veya sizler için programı hazırlanırken bir bakıyoruz ki bazı sözleri yanlış hatırlıyoruz, bazı isimler yanlış kalmış hatırımızda veya farklı bir şekildeymiş. Dolayısıyla okumaya gayret edelim dedik ve söz sizde.
Eyvallah. Kainatın efendisine risalet vazifesi verilmeden önce insanlığın ve dünyanın manevi çehresini tanımak ve bilmekte fayda var. Ancak o zaman Resulullah'ın insanlığı nasıl dini, ruhi, fikri, içtimai ve siyasi bir karanlık ve sapıklık içinden kısa zamanda çekip çıkardığını anlayabiliriz. Miladi 6. asır sonları. Bu zaman insanlık aleminin üzerine küfür, dalalet ve ahlaksızlık kabusunun olanca kesafetiyle çöktüğü ve onu boğmaya var gücüyle çalıştığı bir asırdır. O gün için dünya üzerinde göze çarpan mühim devletlerse şunlardır: Bizans, İran, Mısır, Hindistan, İskenderiye, Mezopotamya, Çin.
Şimdi hemen burada şunu hatırlatalım. Hani devre devre gerek insanın kendi hayatında, gerek devletlerin kendi hayatlarında, tarihlerinde veya dünya tarihine şöyle baktığımızda bazen iyi durumda olan ülkeler, bazen taşkınlığı, sapkınlığı fena değil yani normal orta halli olup da diğer yerlere azgın olan, azgın affedersiniz tabirini kullanıyorum ama yani burada taşkın Arapça karşılığından hatırıma geliyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bağı diye ifade eder. Yani aleni olarak veya tuğyan diye ifade eder. Hiç utanmaksızın, fütursuzca her türlü ahlaksızlığın yapıldı. Hatta alkışlandığı ahlaksızlık yapmayan insanın bunda acaba ne anormallik var denildiği zamanlar olmuş. Fakat tamamıyla dünyanın böyle bir fitneye, fesada düştüğü vaki olmamış. Şöyle izah etmek gerekirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hep cahiliye devri denildiğinden zannediliyor ki o zamanın Araplarında bir böyle düşüş, fevkalade sefih bir hal vardı. Hayır. Bulunduğu duruma göre bakılırsa Arapların nispeten teşkilatı vesairesi yine daha oturaklıydı. Yani en bozulmuş olarak düşünmemek icap ediyor. Bütün dünya çapında bir kokuşmuşluk vardı. Hani bazı devlet liderlerine vesaire bakarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka yönünden mucizevi özelliğini ve diğer insanlardan, başarılı olmuş insanlardan bir başka yönden daha üstünlüğünü, eftaliyetini anlatmak için buraya dikkat çekiyorum. Şöyle ki belli dönemlerde belli iyileşme, efendim imar, ihya hareketleri olduğunda o ihya hareketlerinin üzerine yeni bir ihya hareketi gelip veya yeni bir sultanlık gelip veya yeni bir kabiliyette lider gelip onu devam ettirmiş ve zirveye çıkmıştır. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ı düşünün. Ondan evvel bir Fatih vardır. Ondan evvel birinci Murat vardır. Hatta Osman Efendimiz'den Kanuni'ye gelinceye kadar hiç falso yoktur neredeyse yani. Hepsi mükemmeldir. O mükemmele varış bir bayrak yarışı gibi. Zaten rakiplerinin önünde bayrağı başkasına uzatan bir insan konumunda o sultandan o sultana geçmiş ve Kanuni'nin bir cihan sultanı oluşu, her yere namının yürüyüşü böylece tesadüfi değil, tabii bir netice olmuştur. Değil mi? Bir başka tabirle, medeniyetler, yeni kurulan medeniyetler, kendinden evvelki medeniyetleri taban olarak kabul eder ve onun üzerine inşa eder. Yani bugün süper devlet dediğimiz hangi devletler var? Falanca filanca. O devletlerin kanununa, yapısına, sosyolojik yapısına, ekonomik yapısına, üslubuna, efendim politikasına bakın. Kendisinden evvel süper devlet olan devletin üzerine inşa ederek oraya gelmiştir. İşte Osmanlı'yı taklit etmiştir. Dünyada o zaman süper güç olarak. Şimdiki süper güçler öyle olmuştur. Sözü uzatmayacağım, şuraya getireceğim. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muvaffakiyeti, muzafferiyeti o kadar Allah Teala'nın inayetiyle ve hususi seçmesiyle olmuştur ki dünyanın zemini tamamıyla bozulduğu halde Resulullah Efendimiz tek başına, sadece Arabistan'da değil, cahiliye Araplar içinde değil, dünyada neredeyse tek başına çıkacak şekilde dünyayı ayağa kaldırmış. Dünya belki onun sayesinde denaetten, yani düşüklükten, alçaklıktan kurtulmuştur. Bütün her yer bozuktur. Gerçi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim bu asırda gönderilmeme sebeplerden bir tanesi de Hatem-i Tâi gibi cömert bir sultanın bu asırda, efendim Nuşirevan gibi adil bir hükümdarın da bu asırda zuhur etmesidir diyerek cömertliğin ve adaletin bir şekilde kendisini göstermesi ve tanıtması o asırda vakidir. Fakat onun tesirleri Resulullah Efendimizin nübüvvetini ilan edeceği zamana bakarsak tamamıyla kaybolmuş gibidir. Bir başka deyişle Hatem-i Tayin'in cömertliğinin farkına varılışı, Nuşirevan'ın adaletinin farkına varılışı bile ancak Resulullah Efendimizin aydınlığıyla ortaya çıkmıştır. O kadar karanlıktır ki dünya, ne onun adaletini ne onun cömertliğini görebilecek veya onların adaleti ve cömertliği o karanlığı açabilecek bir konumdadır. Zifiri karanlık bir zamanda, maddi ve manevi karanlığın olduğu bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zuhur etmiştir. Bu çok önemliydi, not alınması icap ediyor idi. Bu minval üzere şöyle birkaç pasajdan okursak.
Eyvallah.
İşte Bizans'ın durumu, Çin'in durumu, Arabistan'ın durumu falan şeklinde veya insanlığın durumu şeklinde birkaç cümleyi okursak en azından araya kadar mesafe kat etmiş oluruz.
Eyvallah. İnançsızlığın veya yanlış inancın ruh ve vicdan ızdırabı içinde kıvranan zamanın insanları adeta çılgına dönmüşler, ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar durumuna gelmişlerdi. Kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a iman ve ibadet yerine, kainatta cereyan eden hadiselere ve yüce kudretin eseri olan eşyaya tapılmaktaydı.
Evet.
Yıldızlara, ateşe, kupkuru ve ruhsuz taş ve tahtalara zavallı insanlık ilah diye secde ediyordu.
Şimdi çok önemli bir mevzu bu. Hani ara vermeyelim diyoruz, hep klasik şeyimiz ama çok önemli bir mevzu. Biz siyeri okurken daha evvel de söyledik, farklı bir üslupta okumaya, dinlemeye gayret ediyoruz. Yıldızlar, güneş, ay, felek, şu bu, yer, gök, orada olan bütün hadiseler. Bunlar nedir? Bunların hepsi Allah'ın ayetleri değil midir? Bunların eski lisanla berahini sübhaniye, Allah'ın birliğine, Allah'ın tesbih edilmesine vesile olan, Allah'ın birliğine işaret eden, Allah Teala'nın tenzih edilmesine vesile teşkil eden ayetlerdir bunlar, öyle değil mi? İşte demek ki o ayetleri şerh eden, onların ayet olduğuna işaret etmeyen bir mürebbi, bir mürşit, bir rehber olmazsa, her ne kadar bunlar fevkalade de olsa, her ne kadar çok da güzel olsa, insanlar Allah'ın o ayetlerine baka baka yanılabilirler. O halde ayetlerin hepsi bir muazzamdır. Allah'ın çünkü hilkatiyle, yaratmasıyla zuhur etmiştir. Fakat Allah Teala'nın en önemli bürhanı ve olmazsa olmaz bürhanı Hazreti İnsan ve Hazreti İnsan müessesesinin baş tacı olan peygamberler ve Hazreti Peygamber olmasa o peygamberlerin de olmayacağını düşünerek Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber olmadan, peygambere tabi olmadan, iman olmadan Allah'ın ayetlerine baka baka insanlar dinden dahi çıkabilir. İsterse çok akıllı, fıtraten de çok düzgün olsunlar. Kendilerini aşan bir kuvvet ve kudret gördüklerinde, ona karşı da bir aciziyet hissettiklerinden, başka bir kudreti hissetseler de onu ortak olarak koşarlar. Zaten putperestliğin menşei, ilk çıktığı yer, Allah Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin ayrı, Allah Teala'nın da ayrı zannedilmesinden ortaya çıkmıştır. Sonra meleklere, sonra bazı insanlara bu uluhiyet nispet edilmiştir. Roma'da vesairede o pagan kültürüne, pagan efendim dönemine bakarsanız tarihin, şöyle bir altını kurcaladığınızda, onların ilah diye taptığı şeylere baktığınızda, vasıflarını onlar kendi lisanlarını anlattıklarında bakarsınız ki bir tanesinde Hazreti Allah'ın El-Muhyi ismi çıkar. Bir tanesinde El-Mumit ismi çıkar. Bir tanesinde El-Kahhar ismi çıkar. Bir tanesinde Kayyum ismi çıkar. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, ef'alini dahi ayrı, Allah'ı ayrı ve gayrı görmek sebebiyle putperestlik başlamıştır. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarına ve ayetlerine tabi olmak ve onlardan o tevhid inancını kesbetmek insanın tamamıyla kudretinde ve kuvvetinde değildir. Kudretin farkına varabilir aklen. Fakat o kudrete nasıl vasıl olacağını ve diğer kudretlerin hangi kudrette toplanacağını bilebilmesi için insanda ilk başta tabii Allah'a inayeti ve o inayetinin tezahür etmiş şekli olan peygambere tabiyet lazımdır. Bunu biz sadece dışarıdaki delillerden görmeyiz. Allah'ın ayetlerine bakıldığı zaman, peygambere yanlış bir gözle bakıldığında, Allah'ın kitabi ayetlerinin, ilmi ayetlerinin, İncil'in, Zebur'un, Tevrat'ın dahi peygambere yanlış bakılmasından ve Allah'ın oğlu zannedilmesinden, peygamber haşa lüzumsuzdur zannedilmesinden dolayı bugün dahi Kur'an'a, İncil'e, Zebur'a vesaireye bakıp sapıtanlar gibi bir hale düşer insan. Muhakkak surette Hazreti Peygamber'i doğru anlamak, nasıl doğru anlamak? Yani Allah'ın ve peygamberin rızasına uygun, o murada uygun şekilde anlamak ve iman etmek şartı vardır. Öteki türlü neye bakarsa baksın küfrünü artırır. Doğru bilirse, küfre bile baksa imanını artırır. Tamam.
Eyvallah.
Eyvallah. Galiba birkaç satır daha okuyabileceğiz. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Olacak.
Ruh ve vicdanlar tek Allah'a imandan mahrum, karanlıklara gömülü bulunduklarından her şey ilahi kudretin eseridir denilmiyor ve dolayısıyla devrin insanları tarafından kainat manasız, abes ve gayesiz mütala ediliyordu. İman, irfan ve basiretten mahrum bu zavallılar bir harfin, bir kelimenin, bir kitabın müellifsiz vücut bulmayacağını biliyorlardı da içinde binbir türlü esrar ve hikmeti muhafaza eden kainat kitabını sahipsiz ve manasız kabul edecek kadar düşünceden mahrum bu perişanlık içinde kıvranıp duruyorlardı.
Evet.
İlahi ölçüden mahrum insanlık, zengin fakir, kuvvetli zayıf, avam havas, efendi köle diye birçok sınıfa ayrılmış durumda bulunuyordu. Zenginle fakir, halk ile devlet ricali arasında korkunç bir kopukluk ve uçurum vardı.
Evet.
Sınıflar arası hava oldukça gergindi. Üst tabakadakilerin zulüm ve tahakkümü sebebiyle alt sınıflar her an patlamaya hazır bir barut fıçısını andırıyordu. Misal olsun diye o günkü İran'ın durumuna şöyle bir göz atalım.
Diyelim mi yoksa atamıyoruz galiba. İstiyorsanız o atmadan evvel şöyle bir şey söyleyelim eğer vaktimiz varsa.
Eyvallah.
Şimdi dikkat ederseniz zulmün şekil olarak, ad olarak, isim olarak belki böyle değişikliği oluyor ama muhteviyatına bakıldığında, keyfiyetine bakıldığında zulüm her yerde aynı. İşte isimler değişik, efendim tarih değişik, ülkeler değişik ama neticede kuvvetli kuvvetsizi ezdiği zaman buna zulüm. Veyahut zulmün lügattaki tarifi, İslam kültüründeki tarifi şu: bir şeyin yerinde olmaması. Adaletin tarifi de o zaten. Şöyle ki, bir şeyin yerinde, mevkiinde bulunmasına adalet deniyor. Bunlar yerlerini şaşırdığı zaman zulüm başlıyor. Şimdi görüşümüzdeki nezaketi, irfanı şuraya teksif edelim. Bir yerde zulüm varsa orada din olmaz zaten. Hayır, din olmadığı için zulüm çıktı manasına söylemiyorum bunu. Bir yerde zulüm var ise orada daha din tebliğ edilmez. En önce zulmün kalkması lazımdır. Yani zulüm kalkmadan, bu şuna benzer: çok güzel bir binanız var, fevkalade güzel alet edevatınız var, tuğlanız, ahşapınız, her şeyiniz var. Fakat o binayı oturtabilecek zemininiz yok. Adalet dinin, mülkün temelidir deniyor ya. Biz zannediyoruz ki adalet mülkün temeli. Hani bir mülk var ortada, efendime söyleyeyim, bu mülkün devam etmesi için o adalet lazım diyoruz. Hayır, mülk Allah'ın. Allah Teala bir yerde adalet yoksa kendi mülkünü o insanların başına geçirir. Mülk Allah'a aittir. Adalet mülkün temelidir derken şu: Allah Teala ki malikel mülktür, mülkün sahibi odur, neyi vaz ederse etsin muhakkak onun zemininde adaleti arar. Dikkat edin Mekke'de inen ayetlere. İnsanları şirkten, küfürden imana sevk eden ayetlerdir ve zulmü kaldırmaları üzerine tembih eden ayetlerdir. Zaten kişi şirk ettiği zaman, şirk koştuğu zaman ne dedik? Adalet bir şeyin yerinde ve mevkiinde olması demektir. Sen tek bir Allah'ın, tevhid inancının olması gereken yere başka şeyleri koyduğun zaman zaten bu da esasında adalet zeminine uymuyordur. Adli ilahinin zeminine uymuyordur. Yani uluhiyetin de kendine ait bir zemini vardır. O da nedir? Tevhiddir. Tevhid bu işin hem tabanıdır hem de en zirvesi de tevhiddir. Ağır bir mevzuya girdiğim kanaati oluşabilir kıymetli kardeşlerim de. Fakat dikkatlice biraz, birkaç dakikada sabırla dinlerler ise inşallah ikmal edeceğiz. La ilahe illallah, Allah'tan başka tapılacak yoktur. Başka tapılacak ilah yoktur. Ma'bud Hazreti Allah'tır. Bir olan Allah'tır diye tevhid edersiniz. Bu tevhidin zeminidir. Bütün o 70 bin kelime-i tevhidin sonuna kadar hep tevhiddir. Yukarısı da tevhiddir, aşağısı da tevhiddir. Bir binanın temelinin de binaya ait oluşu, çatısının da binaya ait oluşu gibi. En önce o tevhidi kabul edersiniz, bütün tevhid inancını, İslam'ı, akideyi, güzellikleri, faziletleri hep onun üzerine bina edersiniz. Dinin hükümleri, bütün maddi manevi hükümler de böyle. O sebepten Allah dinini vaz ederken en önce Mekke-i Mükerreme'de zulmün kaldırılması ve o tevhid tabanının tavana gidecek şekilde ayarlanması için, o vasfa gelmesi için zulmün ortadan kaldırılmasını tembih etmiş ve ayetler hep onun üzerine insanları tekdir etmiştir. Medine devrine bakılırsa namazın farz kılınışı, gerçi Mekke'nin son devirleridir, tamamıyla beş vaktin farz kılınışı Medine devrine esas tekabül eder diyen ulema da var. Oruç gibi, birçok ibadet gibi, zekat gibi hadiselerin Medine devrinde emrolunduğunu hatırlarsak, zulmün olduğu yerde dinden bahsedilmez. Resulullah Efendimiz ne yapmıştı? Hılful Fudul cemiyetinde, gençliklerinde zulme mani olacak teşkilatlara yardım etmişti. Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Mekke-i Mükerreme'de hep bu zulmü kaldırıcı şekilde muamele edecektir. Bir kere bunu hafızamızda tutalım. Bu çok önemli. Zulüm varsa bir yerde, orada din anlatılmaz. Veya dinin o zulme mani olucu kısmı anlatılır. Bazen ortada bir zulüm, ziyan var. İnsanlar hiç bunu düzeltme gayretine girmeden kalkıyorlar, farklı farklı şeyler konuşuyorlar. Ben deniz bu kadarcık burada zikredebiliyorum. Hepsini açamıyorum mevzuatın. En önce zulüm ortadan kalkacak. En önce o eşitlik, daha doğrusu Allah'ın karşısında eşit olduğumuz ve kulların en azından belli normlarda eşit olduklarının zemini kurulacak. Onun üzerine bir şeyler inşa edilir. Bu bir. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en son okuduğunuz şeyden hareket ederek söylüyorum cümleden. Herkes barut fıçısı gibiydi diyor. Yani bir zulüm var. Köleler had safhada. Yani bir böyle bir şey, yani bir kıvılcım olsa hemen ayaklanılacak, edilecek, kan gövdeyi götürecek. Mezhep kavgaları had safhada. Yani biri birisine sövse hemen hücum. Kan davaları zaten ayyuka varmış. Çok affedersiniz, kadınlar zaten kadın kimliği falan yok. Mal mıymış, hayvan mıymış, affedersin, başka bir mahluk muymuş bu seviyede. Diyor ki alimlerden birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini anlatırken ve ilk dini tebliğ ederken köle sınıfını, belli grupları, birbiriyle çekişen mezhep kavgası veya taassup içerisinde kavmiyetçilik yapan bazı kavimleri kullansaydı, fitne üzerine bunların birbirine düşmanlığını körükleyici şekilde bir söylemde bulunsaydı, çok tesirli bir iç savaş çıkartırdı. Belki o iç savaşta liderliği de alırdı. Hatta ihtilal yapardı. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde Mekke'nin hakimiyetini alırdı diyor. Burada mesajları o yüzden zikrediyorum. Resulullah Efendimiz böyle yapmamıştır. Resulullah Efendimizin bir siyaseti vardır. Fakat bu Allah Teala'nın ona ihsan ettiği bir siyaseti Rabbani'dir. İnsani, daha doğrusu beşeri efendim özelliklerinden, hilkatin zaaflarından kaynaklanan bir siyasi tarz, çekişme değildir Allah Resulü'nün siyaset uygulayışı. Bu zulmü kaldırmak üzere, fakat ezilenleri ezenlere karşı kışkırtmadan, yani bunları ezin de siz de hakkınızı onlardan, öcünüzü alın diye onları sevk etmeden, ayrı bir yerde adaleti, zulmü anlatacak şekilde ve kendisine de gösterecek şekilde bir alternatif. Daha doğrusu onlar için alternatif de bizim için alternatifi yok tabi. La ilahe illallah nasılsa Muhammedur Resulullah da öyle. Allah başka alternatif şeklinde bize suretler göstermesin inşallah. Efendim, bunu yapabilirdi fakat yapmamıştır. İşte böyle karışık bir devirdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tabakaları, bu grupları hiç birbirine katmadan, efendim hiç birbirine düşmanlıklarını vesairesini, kışkırtmasını kullanmadan bir nizam ve intizam içerisinde bunları yapmıştır. Şimdi bugünkü derste, ders diyorum ama hani siz o payeyi verdiğiniz için, yoksa biz ders verecek birisi değiliz. Fakat şöyle bir genel görünümüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini ilan etmeden evvelki genel görünümüyle bir tablo çiziliyor. Biz de onu muhtasar bir şekilde arz etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar söz uzadıysa da sizi temin ederim, esasında bunlar kitapta 15-20 sayfalık bahisler şeklinde geçiyor. Yine biz bu kadarla iktifa etmiş olduk.
Az evvelki bölümde mevzuat Peygamber Efendimizin döneminde insanlığın,
evet, bütün asır olarak, bütün, eyvallah, yani sadece mevzi olarak değil, mevki olarak değil, dünya sekenesi tabir, eski tabir, eskimez tabirle, yani umumi olarak bütün dünyada efendim gerçekten fevkalade kötü bir durum vardı dedik. Ama tabii şimdi bazen de arıyorlar, soruyorlar, galiba bu siyer bitmeyecek hocam, çok uzuyor falan diyorlar. Mesele yolda bulunmak halbuki. Bunun esprisi bu. Yani bitecek de ne olacak? Tekrar dönüp okumayacak mıyız? Ondan sonra okuyacağınız kaç tane hayat var? Hepsi burada. Bu yolda bulunmak bizim niyetimiz. Siyer-i Nebi bizim bir seyir noktamız olması lazım. Fakat biz tabii şöyle anlıyoruz bu sözleri. En azından bu gibi yerlerde şöyle onlara hak veriyoruz. Bu saatte Resulullah Efendimiz daha çok duymak istiyorlar. Onun metü senasını daha çok duymak istiyorlar. O sebepten böyle bir 15-20 sayfa atladık. Yani özet yapmış olduk. Şimdi şöyle bir Arabistan'ın durumuna bakalım. Nasılmış acaba diye. Ve vehametini bir defa daha hatırlayalım. Hani Benim rahmetli hocam derdi ki, evladım dinini kıymetini bil, gavur olmak çok güç derdi. Gavurluğu anlatırken, insanların öyle anormal şeyleri var ki, Allah muhafaza eylesin, insan oradan düştüğü zaman anlar kıymetini. Buradan kıymetli dinleyicilerimize, bilhassa genç kardeşlerimize, haddim değil ama bir şey hatırlatırım. İffet öyle bir nesnedir ki, insan o afifliğini kaybettiği zaman anlar onun ne kadar kıymetli olduğunu, ama iş işten geçer. İffetlerine helal getirmesinler. Allah'ın onlara verdiği o fıtri ziyneti bozmasınlar. O afif ve afife olan efendim insanın o faziletini damarlarında, onu belaya, musibete, şehvete, her türlü şeye çağıran, damarlarında dolaşan o şeytanın askerleri, hannası, nefsi emmaresi dolaşır böyle. Her an tatmin olmak ister. Bir şekilde seni ateşe doğru çağırır diyor ya, ateş seni çağırıyor diye. Çağırır. Bir anlık zevk için, sonra 50'sine 60'ına, belki birkaç dakika sonra bile insanın pişman olacağı bir hale düşmemesi lazım. Değmez. Çizdirdiğine, orijinalliğini bozdurduğuna değmez. O yüzden sabretsinler, afif olma, afife olma sırrına gayret etsinler ve işte bu siyer-i nebiler, okunan bu dualar, o salatü selamlar, o muhabbetler kendilerine bir muhabbet bağı olsun, ellerini kollarını nefsini öyle bağlasınlar, ama muhabbetle bağlasınlar inşallah. Onun kıymetini ancak kaybettiği zaman insan fark eder. Dolayısıyla biz kaybetmeyerek, ibret almak için o Arabistan'ın o zamanki durumlarını şöyle bir zikredelim. Yine benim hocam çok biliyorsun. Bizim sohbeti Eyvallah. Dinleyenler bilir. Hocam hocam diyorum ama hepsi muhtelif hocalar. Hocası anmadı konuşmuş demesinler. Gerçi ibret alalım diye çok hocalarımız konuştu. İbret alana. Rahmetli hocalarımdan bir tanesi öyle derdi. Allah İbret alanlardan eylesin, ibret olanlardan eylemesin derdi. Allah bizi ibretlik eylemesin, Allah muhafaza. İbret alanlardan eylesin ama ibret olanlardan eylemesin. Şimdi ibret olanların halini şöyle bir bakalım. Muhafaza olmak ve imanımızın, efendim Resulullah'a tabi olmamızın kıymetini hatırlatmak ve hatırlamak adına.
Dünya haritası üzerinde siyasi, coğrafi ve ticari açıdan mühim bir yer işgal eden Arabistan'ı da diğer dünya ülkelerinden farklı bir tarafı kalmamıştı. Orada da lisan ve edebiyat istisna edilirse her şey çığırından çıkmış, bütün meseleler bozulmuştu. Evet. İnanç yönünden Arabistan kelimenin tam manasıyla anarşi içinde kıvranıyordu. Garip itikatlar burada da kol geziyordu. Bir kısmı tamamen inkarcıydılar. Dünya hayatından başka hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Bizim için dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Yaşarız ve ölürüz. Bizi öldüren zamandan başka bir şey değildir diyerek güya keyiflerince hayat sürüyorlardı.
Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, ya varsa diyor, birisi inkar ediyor da çok uzun uzun konuşmuyor. Mirim diyor, sen tamam konuştun ettin de ben seninle mücadele edecek değilim diyor. Başka başka deliller de sunacak değilim. Bak şundan dolayı vardır, bak bundan böyledir, şundandır. Deliller sunmayacağım sana diyor. Geç onları diyor. Şimdi ben diyor ibadet taat ediyorum. Sıhhatli yaşıyorum. Huzurlu yaşıyorum. Bakın dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi dine mensup olursa olsun. Din derken başka din yok. Allah'ın dininden başka. Yani kendi izanına veya insafına göre, insafı da demeyelim de kendi düşüncesine göre tabi olduğu bir din olsun. Ama o dine tabi olsun. Yani kendi inandığı dine tabi olsun. Bir inancı var. Hiçbir şeye inanmıyor değil. Dünyadaki mesut insanlar, neşeli, saadetli insanlar bir şekilde dine mensup insanlardır. Bir kere kabasını alırsak. Tabii bizim gibi mesut değillerdir. Bizim İslam'ın saadeti çok farklıdır. Biz belalar üzerimize yağsa da şehadet zevkiyle, Allah'ın efendim musibetleri zevkiyle, imtihan zevkiyle yine başka bir saadet tarafını yakalarız işin. Allah bizi bırakmaz. hani o tarafını katmayalım da, inanmayan insan hiçbir zaman mesut olamaz. Neresinde olursa olsun mesut insanlardır. Uzatmayacağım sözü. Hazreti Mevlana diyor ki bak, şimdi diyor sana diyor Allah'ın varlığını, kıyamet gününü, ahiret gününü, öldükten sonra hayatı uzun uzun delillerle anlatmayacağım diyor. Ama bak ben mesudum diyor. İbadet taatımı yapıyorum diyor. Düzgün intizamlı bir hayatım var diyor. Her şeyin hukukuna riayet ederek güzel güzel yaşıyorum diyor. Ben bir zarar etmiyorum. Sen kırıp döküyorsun, haydut gibi yaşıyorsun. Şimdi bunları bir kenara, bunları da bir kenara koy. Ya varsa bu ihtimali düşün diyor. Yoksa ben bir zarar etmedim diyor. Ama ya varsa yandın oğlum diyor, yandın. Yani hiçbir insan bir ihtimali düşünmez. Daha evvel de söylemiştik. Akli ve ilmi düşünce her zaman binde bir bir ihtimal bile olsa işin hep müsbet tarafını görmeye çalışır. Alim insanlar, çok okumuş insanlar, velev ki kötü batıl düşüncelere sahip olsunlar, eğer ilim ile herhangi bir ilmi sahada meşgul iseler ve kendilerine göre bir birikimleri varsa, bir şeyin, herhangi bir şeyin olabilirlilik ihtimalini düşünerek binde bir bile olsa o tarafı açık bırakırlar, o kapıyı. Olabilir derler, tamamıyla yok olduğu ispatlanmadı derler ve hep ilim ve akıl daima bir şeyin kabulüne insanı meylettirir. Hatta bazen biz akıllı insanların çok vehimli olduğunu da biliriz. Çok zeki insanların çok vehimli olduğunu da biliriz. Bazen hatta bu tımarhanelik yapar insanı. Çünkü akıl ihtimal hesaplarını değerlendirir. Fakat cahil insanlar, cahil ne demek? Aklını hiç çalıştırmayan insana cahil denir. İslam'a göre cahil niye denir? İmanını hiç çalıştırmayan adama cahil denir. Cahil insanın özelliği şudur ki hep devamlı işin olmaz ve yok tarafına bakar. 99 tane olma ihtimali var veya olduğuna delil var. Bir tane yok olduğuna şöyle bir şüpheli bir delil var. O tarafı tercih eder, o tarafa meyleder. Cehaletin ölçüsü budur. İşte o zaman da öyle bir hal ki insanların genelinin cahil olduğu, cahiliye devri denildiğinden, öteki alemi göremediklerinden, hiç sorumsuz, gayet de düşüncesiz bir tarzda, hiç mesabesindeki düşüncesizlikleriyle veya düşünce tarzlarıyla efendim ahireti, öldükten sonra hayatı inkar ediyorlar. Öldükten sonra hayatı inkar eden, ama bu dünyada ne yaparsan yap, ne kadar ezebilirsem ezeyim, bu dünyada yaptığım yanıma kârdır diyor bir kısmı. Bir kısmı da eğlenip aynı bugünkü insanların bir kısmı gibi dünyaya bir kere geldiğim yiyip içip azayım diyor. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahiy gelmeye başlayınca Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak bu inancı taşıyanlara şöyle hitap edecektir. Ey Resulüm, onlara de ki sizi Allah diriltiyor. Sonra sizi o öldürecek. Sonra da sizi vukuunda şüphe olmayan kıyamet günü diriltip bir araya toplayacak, yine odur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmez.
Evet, bu gerçeği bilmez derken hakkıyla bilmezler. Kendilerine göre bir tahmini yaparlar ama bu diriltmenin, öldürmenin keyfiyeti, oluş şekli ancak Allah'ın ilminde olan bir şey olduğu için bilmezler. Bir kısmı da bu ayeti tefsir ederken şöyle söylüyor. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ayeti kerimesinde. İlmel yakın bilirler de aynel yakın bilmezler. Böyle öldükten sonra hayat ver derler ama hiç sanki ölmeyecekmiş gibi her türlü şeyi yaparlar. Dolayısıyla hakkıyla bilen insanın hali bu değildir. Hani diyorlar ya, efendim burası şöyle bir deprem olsa şurası yıkılacak, şöyle olursa gidecek diyor ama tedbirini almıyor mesela. Buna gerçekten alim, gerçekten durumun vehametini kavrayan bir insan gözüyle bakar mısınız? Bakmazsınız. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların birçoğu bilmez derken, bir, Allah Teala'nın öyle bir ilmi vardır bu öldürmek ve diriltmekte ki insanların çoğu bunu bilmez. Bir başka manası, insanların çoğu bilir ama o bilginin gerektirdiği şekilde hareket etmezler. Dolayısıyla ilim sadece onların sırtında bir yüktür. İlimleriyle amel etmezler. Bu da hakkıyla bilmediklerinin, aynı el yakın bilmediklerinin bir onlara cezasıdır, musibetidir. Tabi olmadıkları için de kurtulamazlar. Evet.
Yine o zaman Arapların bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, ancak insandan bir peygamberin olacağını kabul etmiyorlardı. Kur'an şu ayetiyle bu inanç sahiplerinin hallerini şöyle anlatmakta. Mekkelilere doğru yolu gösteren peygamber, onlara Kur'an'la geldiği zaman insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri mani oldu. Allah bir insanı mı peygamber gönderdi?
Devamı?
Peygamberin insan nev'inden gelmiş olmasını akıllarına sığdıramayıp bir meleğin bu vazifeyle gönderilmesini arzu eden bu güruha yine Kur'an şu ayetiyle cevap vererek isteklerinin ne kadar mantıksız olduğunu ilan ediyordu. Ey Resulüm, Mekkelilere şöyle de: eğer insanlar gibi yeryüzünde yürüyüp duran melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik.
Sizler melek olsaydınız size melek gönderecektik. Sizin sureta, insan oluşunuza binaen biz insanı gönderdik. Bunu akledemiyor musunuz ya Hazreti Allah? Bunu da mı düşünmüyorsunuz? Siz melek misiniz ki size melek gelsin? O zaman ne diyeceklerdi melek gelse? Aa, tabii sen meleksin. Oh, ne âlâ, ne şuna ihtiyacın var ne buna ihtiyacın var. Şöyle bir sıkıntı çekmiyorsun, böyle yapmıyorsun. Biz sana niye tabi olalım diyeceklerdi bu sefer. Hayır, bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler en çok eza, cefa, mihnet çeken zatlardır. Çok sıkıntı çekmişlerdir. Ve adeta insanlara mazeret kapısını kapatmışlardır. Ebediyen kapatmışlardır. Hele Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bendeniz haddim değil ama şunu arz edeceğim. Şimdi belki yeri de değil, kıymetli dinleyicilerimiz ne olur affetsin. Fi tarihinde hatırlamıyorum şimdi. Ama sanki 93 olabilir, 94 olabilir. Umre'ye gitmiş idik. Çok da güzel, latif bir hava vardı. Geceliğin tavafımızı yaptık. Genç arkadaşlar da var yanımızda. Yani o zaman biz de çok yaşlı değildik ya. Daha genç böyle. Ceylan gibi tavaf yapıyorlardı maşallah. Allah hepsine selamet versin. Dinliyorlarsa da selam ederiz kendilerine. Sonra dediler ki ya abi dediler, sen biraz birkaç tane daha fazla dua bilirsin. Metinler, duayı sen yap dediler. Şimdi düşünün. Kabe-i Muazzama'nın kapısına doğru müteveccihen makam-ı İbrahim'in arkasındayız. Üzerimizde ihram elbiseleri. İki parça libas. Püfür püfür hava esiyor. Latif. Ayağımızın altındaki mermer sanki mermer değil. Yumuşacık bir halı gibi serinlik veriyor. Gayet latif bir şey. Çok güzel. Havası mis gibi. Havada buhurdan kokuları. Öd, miski amber kokuları yayılmış. Şöyle bir elimizi açtık, dua ettik. O an demek ki, herhalde el insafu nisfuddin diyor ya, insaf mı zuhura geldi, ne oldu bilemiyoruz. Ya Rabbi dedik elimizi açarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinini tebliğ ettiği zaman belki şu bizim rahat imkanlarımıza bile sahip değilken sahabisi ve kendisi tavaf ederdi. Biz bu kadar rahat burayı tavaf ettik. Bunu şükrünü edadan, şükrünü ifadan aciziz ya Rabbi. Lütfen ve keremen sen bu acziyetimizi kabul eyle diye dua ettik. Düşünün Hazreti Resulullah Efendimiz'i. Kabe-i Muazzama'ya geldiğinde o kadar eza, cefa, işkence ediyorlar ki hayvan artıklarını, pisliklerini başından boşaltıncaya kadar. Öyle cefa ediyorlar ki artık Allah Resulüne cefa etmesinler diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Allah Kabe-i Muazzama'ya dahil olduğunda, o Mescid-i Haram mevkine, matafa dahil olduğu zaman müşriklerin gözünde görünmeyecek şekilde oraya vardırtıyor. Muhammed'in sesini duyuyoruz, kendisini göremiyoruz diyor kafirler. Görüldükleri zaman eza ettikleri için. Bu derece eziyete maruz kalıyor peygamberler. Şimdi Bize hiç açık kapı kalmıyor. Neden? Tamam o peygamber ama böyle rahat etmiş. Her şeyden muhafaza edilmiş. Bir duasıyla şunu halletmiş gibi bir hal olsa bizim üzerimizden de sorumluluk kalkardı. Fakat Resulullah Efendimiz hem dini tebliğ etmiş, hem dini yaşamış, hem de en çok sıkıntıya o maruz kalmış. Dişi şehit oluncaya kadar savaşmış. Her türlü eza ve cefaya maruz kalmış. Çocuklara taşlatılmış. Mecnun, sihirbaz, kahin denilmiş. Her türlü hakaret yapılmış. Buna rağmen geceleri namaz kılarken ayakları şişmiş. Resulullah Efendimiz bir beşerin maruz kalacağı bütün imtihanları çekmiş. Dolayısıyla sizler yeryüzünde yürüyen melekler olsaydınız diyor Hazreti Allah, biz size elbette elçi olarak melek gönderecektik. Sureta insan oluşunuza binaen, sureta Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi insan suretinde indirdik derken bir ufak incelik daha var. Resulullah Efendimizin esasında bu kalıbın ötesinde bir kalbe ve manaya sahip olduğunda bir işaretidir. Yani Resulullah tenezzülen aynı zamanda onlara beşer suretinde gözükmüştür. Çok başka bir surette de gözükebilirdi. Onları aciz bırakacak bir surette de gözükebilirdi. Uzattım yine değil mi? İşaret de etmiyorsun Mustafa'cığım.
Estağfurullah.
Evet.
Diğer bir kısmı ise Allah'ın varlığını kabul edip inanıyor, ancak ahiret hayatını, öldükten sonra dirilme gerçeğini, oradaki ceza ve mükafatı kabul etmiyordu. Kur'an-ı Kerim bu gruba da şu ayetiyle işaret eder. Nutfeden yaratılışını unutarak bize bir de misal getirdi. Bu kemikleri kim diriltir? Onlar çürüyüp dağılmışken dedi.
Bakın Sure-i Yasin'de geçer malumunuz bu ayet. Ve darabe lene metelen ve nesiye halkah. Kale men yuhil idame ve hiyaramim. Gönül Mehmet Efendi burayı okurken sesini alçaltırdı. Kısardı sesini. Malumunuz Kur'an'ın edebindendir. Müşriklere, kafirlere, Firavun, Nemrut gibi büyük küfründe artık iyice efendim karanlıklaşmış, iyice böyle kabalaşmış olan bazılarının sözlerini Kur'an-ı Kerim'de geçerken sesi kısmak Kur'an-ı Kerim'in adabındandır. Yani وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ dedikten sonra Gönenli Hoca şöyle okurdu. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْاِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ sesini kısardı. Ayetin evveline göre biraz daha kısardı. Hani bazıları makam yapmak için geliyor وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ diyor. Sonra قَالَ مَنْ يُحْيِ الْاِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ bağıra bağıra okuyor ayeti kerimeyi. Makam yapmak adına, meyanı geldi diye makamın. Bunlar lüzumsuz işlerdir. Kur'an-ı Kerim'in evvel manasına uygun okumaya gayret etmek icap eder. Burada hani o adabı da hatırlatmış olalım. Sure-i Yasin'de biliyorsunuz bu ayeti kerime. Sure-i Yasin'e Kur'an-ı Kerim'in kalbi deniyor hadis-i şerifte. Müfessirler, otorite olmuş alimler yeni tabirle, niye Kur'an'ın kalbi denildiği hususunda düşünmüşler, tefekkür etmişler ve şu neticeye varmışlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok şirke giden yolun, birçok sapıklığın cevabı vardır. İnsanı tevhide, imana davet eder ve insanlarda vuku bulacak ve tarihte vuku bulmuş olan sapkınlıklara cevap Sure-i Yasin'dedir. İmanın yeri kalptir. İtikadın yeri kalptir. İtikadi ve imani mevzuun bu surede ayetlerle toplanmasından dolayı diyorlar alimler, Kur'an-ı Kerim'in kalbi itikada ve imana işaret eden ayetlerin hususi toplandığı, tanzim edilmiş şekli olduğundan Kur'an-ı Kerim'in kalbi denildiğini söylüyorlar. Fakat yine ilk bölümde hatırlattığımız şeye dikkat çekmek istiyorum. Sure-i Yasin, Yasin diye başlıyor. Yasin biliyorsunuz Resulullah Efendimizin isimlerindendir. Yani Allah Teala'nın delillerine, imani ve itikadi efendim ayetlerinin toplandığı yerdir Yasin, suredir. Fakat dikkat çekicidir ki Sure-i Yasin adından da anlaşıldığı gibi Yasin'le başlar. Hazreti Peygamber'in ismiyle başlar. Peygambersiz bu Berahin-i Sübhaniye'nin, Allah'ın delillerinin anlaşılması mümkün değildir. İlk önce Hazreti Fahri Alem'e, en mükemmel insana dikkat çekilir. Bazı alimler de diyorlar ki Yasin, oradaki sin Hazreti insan demektir. Yasin, ey insan, ey insan olmak şerefiyle şereflendirdiğim şeklinde insanı kamile işarettir diyorlar. Dolayısıyla Sure-i Yasin'in kalp oluşunun bir sebebi hikmetini düşünürken veya bu sebeplerini düşünürken ilk birinci biraz komik bir tabir ama dikkat çekmek için ne yapacağımı şaşırıyorum. Sanki zannediyorum ki, belki vehim, dinleyicilerimiz kaçıracak diye benim ızdırabım. Lütfen sürçülisanlarımı o yüzden mazur görsünler. Kaybolacak, göz ardı edilecek, kulak ardı edilecek diye korkuyorum. Demek ki Yasin derken Allah itikadi ve imani ayetlerini anlatırken ilk önce bu imana sebep, vesile teşkil edecek olan Hazreti Muhammed Mustafa Yasin ismi şerifiyle ve sureta insan olan bütün delillerin hepsini sende mündemiç eyledim. Hepsini sende topladım. Sen zübde-i alemsin. Kendini tanı, nefsine arif ol ki bana arif ve agah olasın. Hitabının Yasin suresinin başında da zikredildiğini unutmamak icap eder. Sure-i Yasin'de geçiyor. Geliyor, ismi hiç lazım değil, çürümüş, toz olmak üzere olmuş, iyice böyle içten içe çürümüş, talaş haline gelen bir tahta kıvamına gelmiş kemiği, haşa, Peygamber Efendimizin böyle ufalayarak yüzüne üfürür tarzda, hakaret eder gibi, bu kemikten mi diriltecek diyor. Ve hiya ramim, kurumuş diyor, bu toz olacak, bu kemikten mi diriltecek diyor Allah. Hazreti Peygamber'e terbiyesizlik yapıyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerine, mevkiine bakın. Ey kardeşler, ey dinleyenler, istirham ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Siyer-i Nebi okurken Resulullah Efendimizin ümmeti olduğunuzu unutmadan ve ayetlerin Allah Resulüne indiğini unutmadan okuyunuz. Tavsiyemizi tekrar arz ediyorum ve şunu hatırlatıyorum burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan bu terbiyesizlik, bu edepsizlik Allah Teala'nın tenezzülen cevap vermesine sebebiyet veriyor. Şöyle izah edeyim. Çok bildiğimiz ettiğimiz bir mevzuda fevkalade efendim katımızda adi bir nazarla baktığımız bir kişiyi, aşağılık sefih olarak gördüğümüz bir insan kalkıp bize herhangi bir iddiada konuşsa onunla konuşmak noktasında ve tenezzül etmeyiz. Allah hiçbir zaman etmez. Biz kul olduğumuz halde bizim nazarımızda sefih olan bir kişiye karşı biz tenezzülen cevap vermeyiz. Çok sefih, çok adi bir insansa Allah hiç tenezzül etmez. Fakat mevzu Resulullah'ın üzülmesi ise Allah tenezzülen cevap verir. Çünkü üzülen Resulullah'tır. Allah Resulü Efendimiz susuyor ve onun namına Allah cevap veriyor. Resulullah'ın Habibullah diye ismini göremedik diyenler Kur'an'da, nasıl Habibullah olduğunu bu ayetten dahi anlayamıyorlarsa el-insaf. قُلْ يُحْيِيهَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ ve huve bi kulli halkin alim ayeti kerimesiyle Allah Resulü'nün üzülmesine müsaade etmeyerek Allah Teala bizzat cevap veriyor. Ona söyle o densize ki ey Habibim, onu daha evvel kim dirilttiyse yine o diriltecek. O kemikten evvel onu kim neş'et ettirdiyse yine o diriltecek. Ve huve, o kemiği evvelden dirilten, o kemiği kemik haline evvel getiren o var ya, o bi külli halkın alim, her türlü yaratmayı en güzel şekilde bilendir. Ezelde bilendir, ahirinde evvelinde bilendir diyerek cevap veriyor. Evet.
Bir kısmıysa puta tapıyorlardı ve bunlar çoğunluğu teşkil ediyordu. hem taştan, tahtadan, hatta zaman zaman helvadan yaptıkları putlara tapıyor, hem de şöyle diyorlardı: biz putlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.
O helva diye hani biz kurabiye diyoruz ya, bazen yapıyorlar böyle doğum günlerde, adam kurabiyesi, yıldız kurabiyesi evet. falan diyorlar ya. O da öyle yani, helvadan nasıl yapıyorlar derse, gerçi şimdi pek kafa yorulacak gibi değil, envai çeşit şey yapıyorlar artık tatlılardan, helvalardan. Çok zorda kalırsa tahta yontacak falan zamanı yok, uğraşamıyor. Ondan sonra ihtiyaten kurabiye şeklinde yapıyor, kendine göre bir tanrı, ona tapınıyor. İşte öyle. Allah'ı unutan kişilere Allah kendi nefislerini unutur, unutturur. Kendi nefsini unutan bir insan, yani bana ne iyidir ne kötüdür, ne lazımdı ne lazım değildir ayrı demeyecek hale gelince, hani böyle bazı tımarhanelerde falan varmış, anlatırlar delileri, affedersin pisliğini yapar, yemek zanneder yer mesela. Neden? Akıldan yoksundur, ne yaptığını bilmez. Allahsız insan da hangi mevkide, hangi konumda olursa olsun öyle derekelere düşer ki, işte en düştüğü, en alçak olduğu zamanlara bir örnektir bu. Helvadan yapar, tapar, daha sonra acıkınca ilah diye taptığı şeyi yer. Günümüzde de yok mu? Günümüzde de var. Mesela gidiyorsunuz bazı dini mekan olarak kabul edilen yerlere, size şarap veriyor, bir de ekmek veriyor falan. Şarap ne diyorsun? Şaraba batırıyor ekmeği veya işte necis bir şeye. Al bunu diyor. Bu ne diyor? İsa'nın kanı. Bu ne diyor? İsa'nın eti. Şimdi akıl hafsala alıyor mu bunu? Hayır, almıyor. Neden almıyor? Biz çünkü elhamdülillah iman sahibiyiz. Ama insan tevhid itikadından düşünce, Allah'ın birliğini unutunca, Allah'ın nazarından düşünce, Allah'ın ilk verdiği bela ona nefsini unutturmak. Yaptığı abesi doğru zannetmek. Muhal görülen şeyleri bile çok makulmüş zannına kapılmak. Etiyle kanını sana içi diyor. Sonra vampir dediğin zaman da korkuyor. Ne vampire, ne lüzum var elinde gösteriyorsun? Peygamberin etini kanını falan yiyen sensin. Bu derekeye insan düşüveriyor. Putperestliğe düşüveriyor. Allah muhafaza eylesin. Evet. Biraz daha okuyalım. Herhalde zamanımız var.
Arapların evet. ekserisi taştan, tahtadan, zaman zaman sefere çıkarken de helvadan yaptıkları putlara tapıyor, onlara medet ve yardım umacak kadar zavallı bir vaziyete düşmüş bulunuyordu. İslam şerefiyle şereflendikten sonra dünyaya adaletiyle üns olan Hazreti Ömerül Faruk,
evet, Hazreti Ömerül Faruk Efendimiz de bu hadiseleri bize çok net bir şekilde beyan etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz değil, sadece birçok sahabi o zamanın olan hatalarını, efendim o zaman da işlenen hataları zikretmişler. Bazen yani günah, ama o kadar komik duruma düşmüşlerdir ki kendileri bile bazen hicap etmişler. Hatta hicapları bazen gülmeye dönüşmüştür. Fakat zamanımız daralıyor galiba. Ondan sonra şu kadarını söyleyeyim, bilmiyorum ara mı verilecek, daralacak mı? Bendeniz böyle tam hala adapte olamadım efendim televizyon, radyo çekimlerine. Sahabi-i kiramdan bir zata Peygamber Efendimiz kız çocuğunu nasıl gömdüğünü, gömerkenki hadiseleri anlattırıyor. İşte anlatıyor, atıyordum diyor, gözleriyle bana bakıyordu diyor. Toprakları yüzünden silerken, ya baba niye üzerime toprak atıyorsun diyerek o bakışını anlattırıyor. Sahabi ağlıyor, Peygamber Efendimiz de ağlıyor, anlatan da ağlıyor. Ya nasıldı nasıldı diyor, onu bir daha söylesene diyor Peygamber Efendimiz. Yani maksadı yarayı deşmek değil ama inanılacak gibi değil. İşte diyor, ben kızımın üzerine toprağı atıyordum onu gömmek için. O hala durumun vehametinin farkında değil. Yani onu diri diri gömeceğimi fark etmiyor. Bir yandan elindeki oyuncağın üzerinden tozu toprağı siliyor. Bir yandan yüzüne gelen toprakları temizlerken, baba niye atıyorsun toprağı sen diyormuş yani. Bu derekeye, yani Allahsız olmak, gavur olmak çok güç dediği gibi benim hocamın. Allah muhafaza eylesin. İnsan o kendi özündeki o cevherden uzaklaştığı an hayvanları bile ürperten, şeytanlara bile parmak ısırtıran bir derekeye maalesef düşmüş oluyor. Daha evvelki konuşmamızı, yani aradan evvelki konuşmamızı hatırlatmak adına metni de bulduk biz bu arada. O metinden şöyle bir hatırlayalım. O vahşeti, o vehameti ve alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde daha nelerimizin kurtulduğunu, ne güzelliklere sahip olduğumuzu bir defa daha yad etmiş olalım.
Eyvallah. Cahiliye zamanında bu çirkin adete tevessül etmiş biri, bilahare İslamiyetle müşerref olduktan sonra gözyaşları arasında Resulullah'a bu durumu şöyle anlatmıştı. Ya Resulallah, biz cahiliye devrini de yaşamış insanlarız. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim de bir kızım vardı. Çağırdığım zaman yanıma sevinçli sevinçli gelirdi. Bir gün yine onu çağırmıştım. Koşarak geldi. Arkama düştü. Kendisini evimizden pek uzak olmayan bir kuyumuza götürdüm. Elinden tutup kuyuya atıverdim. Onun bana son sözleri şu oldu. Babacığım, babacığım.
Evet.
Kainatın efendisi tasvir edilen vahşetengiz manzara karşısında kendisini tutamamış ve ağlamıştı.
Şimdi tabii vay zalim, vay sapık, bu kadar da mı deni, bu kadar da mı vahşet gibi sözleri duyar gibiyiz. Gözlerimiz yaşarırken, belki içimiz böyle titrerken. Fakat şunu unutmamak lazım. Bir hoca efendinin söylediği gibi, sen Allah'a şükret diyor. Allah sana bu fırsatı vermemiş. Allah sana bu şekilde izansız yaşama fırsatını vermemiş. Talihin yardım etmiş. Seni lütfuyla, ihsanıyla ümmeti Muhammed eylemiş. Bu şekilde rahmetiyle kuşatmış. Neden fırsat vermemiş diyoruz? Günümüze baktığımızda da kuyuya atmaktan çok daha beter bir şekilde çocuklarımızı dinden, diyanetten uzak bir şekilde, sadece dünya hayatlarını değil, o çocuk belki o şekilde gitti fakat cennete, ama onda küfrün, kötülüğün, her türlü necasetin, onu ahirette bedbah edebilecek insanların, esferi safirine düşmüş olan kişilerin modelini taklit etmek, onları taklit etmek üzere yetiştirmenin hesabını kim verecek? Biz onu bir sapık olarak kabul ediyoruz ama güle oynaya anne baba diye peşimize düşen çocukları Allah'ın rızasına hiç uygun olmayacak şekilde yetiştirmenin hesabını nasıl verecek insanlar? Diri diri toprağa gömmekten farksız değil midir bu hal? Sadece basit zevkler uğruna çocuklarını öldüren insanlar da bu durumda değil midir? Allah muhafaza eylesin. Geçenlerde gerçi Mahir İz Hoca, evladım yumruğunuzu caminin dışına sıkın. Vaaz ettiğiniz zaman affedersin, caminin dışına sıkmayın, cemaatin içine sıkın dermiş. Dışarıyla ilgilenmeyin dermiş ama geçenlerde elime bir dergi geçti. Gençlik dergisi diye geçiyor bu. Bayağı böyle pembeli, sarılı, binlenme, cicili bicili bir kapak yapmışlar. Masum yüzlü kız çocukları, erkek çocukları koymuşlar. Tam orta sayfasına fotoroman gibi 10-12 yaşlarındaki çocukların birbiriyle arkadaşlıklarını anlatan, tanışmalarını anlatan bir şey koymuşlar. Onun üzerine bir şey döküyor da, aa diyor, bende yeni şey var diyor, tişört var diyor, biz seninle çok iyi arkadaş olacağız diyor, sarılıyor, elini tutuyor falan filan. Baktığınızda insan iğreniyor, tiksiniyor. Bunu ne adına yapıyor? Bunu o fuhşiyatı desteklemek adına yapıyor. Belki çok daha basit ve adi sebepleri var. O sektörde ürettiği modanın, bilmemlerin, moda ürünlerinin bir şekilde satışını ileriye yönelik olarak garantilemek için o yaştaki çocukları zehirlemeye başlıyor ve yapıyor. Günümüzde bunların cereyan ettiğini düşünürsek, çocukları dansöz elbiseleri giyerek 5-6 yaşında, 3-4 yaşında çocukların, aa 3 yaşında ama nasıl kıvırıyor, nasıl göbek atıyor diye alkışlayan anne babaların şu andaki konumunu düşünürsek, samimi söylüyorum, siz bu insanları bir şekilde 1400 sene evveline götürmek, 1400 sene evvelinde yaşayan insanları da, o insanları da bugüne getirmek mümkün olsaydı, onları, o diri diri çocuklarını gömen insanları bugün o işleri yaptıklarına şahit olur. Bugün bunu yapan insanların da o günü aynı şekilde çocuklarını diri diri gömdüklerine şahit olursunuz. Yani böyle tarihte geçen bazı sapkın hareketleri görerek, aa böyle de şey olur mu diye hiç insan şey yapmasın. Allah'tan uzaklaşınca her şey olur. En tehlikeli hayvan surete insan olan hayvandır. Siretine uygun yaşamayan insandır. Kurt tok olduğu zaman yemez seni. Aslan ağzına kadar dolu olduğunda sana dokunmaz, ilişmez. Ama hırsla, tamağla, şehvetle doldurulmuş bir nefis Allah'tan uzaklaştığında aç olsun, tok olsun, ihtiyacı olsun, olmasın, her şeyi dalar, mahveder, rezil eder bırakır. Dolayısıyla burada anlatılan şeylerin cahiliye zamanında peygamber, şuraya getireceğim sözü kıymetli kardeşim, Mustafa kardeşim. Cahiliye devrinde kız çocuklarını gömüyorlarmış da işte peygamber efendimiz gelmiş sonra buna mani olmuş. Canım yani o kadını biz de akıl ederdik demesinler. Şu anda aynı gömülme işlemi devam ediyor. Diri diri gömülüyor insanlar. Yaşar vaziyette zannettiğimiz ruhen gömülmüş, mahvolmuş, perişan olmuş insanlar var. Bunlar Resulullah Efendimizin nuruna muhtaçtır. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Peygamberi öğretmezsek çok daha büyük bir sapkınlığın ve sapıklığın içinde olduğumuzu unutmayalım. Evet.
Kainatın efendisi tasvir edilen vahşetengiz manzara karşısında kendisini tutamamış ve ağlamıştı. Öyle ki mübarek gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Sonra da şöyle buyurdular: şüphesiz Allah yeniden yapmadıkça cahiliye icabı olarak yaptıklarınızı orada bırakır, İslamiyet devrine geçirmez.
Yani bu çok üzücü bir hadise ama siz artık İslam oldunuz. Siz İslam olduğunuz için Allah inşallah siz gerçekten tövbe edip bu nevi işler yapmadığınızdan dolayı, yapmayacağınızdan dolayı artık onları silmiştir diyerek onları da kendisini de bir şekilde teskin ve teselli ediyor. Yani bir manada diyor ki, ne zaman gelir o nuru Muhammedi sizlerde oturur, yerleşir, sizler de Allah'a teslim olursanız Allah eskiden yaptığınız sapıklıkları, sapkınlıkları o karanlık zamanda bırakır. Sizi nuruyla pürnür eder. Yani bana, Allah'ın dinine, Hazreti Allah'a sığının, ona muhtaç olduğunuzu unutmayın. Eğer tabi olursanız her türlü nakıslıktan kurtulursunuz diyor. Evet. Ne yapalım? Devam edelim mi?
Çok kısa bir vaktimiz kaldı.
Peki, oradan birazcık siyasi nizama girelim o zaman. Siyasi nizama, intizama girelim. Günün efendim, o zamanın tespitini yapmak için, o günün tespitini yapmak için o gündeki edebi efendim kuvvet ve kudreti ölmez sağ kalırsak haftaya işleriz.
Eyvallah. Cahiliye devrinde Arabistan siyasi bir nizam ve içtimai bir düzenden de mahrum bulunuyordu. Ahalinin ekserisi göçebe hayatı yaşıyordu. Kabilelere bölünmüşlerdi. Kabile, içtimai düzenlerini kendi aralarında temin eden bir toplumdu. Bu göçebeler devamlı surette birbirleriyle çekişme halindeydiler. Her an başkasına saldırmaya, gayrın malını talan etmeye, namusunu lekelemeye hazır bir hayat tarzı içinde bulunuyordu. Baskın ve yağmacılığı adeta kendileri için bir geçim vasıtası kabul etmişlerdi. Kendilerine düşman olan kabileye baskınlar düzenler, develerini sürüp götürürler, kadın ve çocuklarını esir alırlardı. Aralarında düşmanlık eksik olmazdı. Bir kabilenin diğerine yaptığı kötülükleri karşı kabile de aynıyla yapmaya uğraşırdı. Harp, baskın, çarpışma ruh ve hayatlarını öylesine işlemişti ki başka kabileler arasında üzerlerine saldıracak kabileler bulamazlarsa birbirleriyle savaşırlardı. İşte. Şair Kutami bu hususu, kardeşlerimizden olan Bekrilerden başkasını bulamazsak onlara saldırırız beytiyle anlatmak ister.
Yani diyor ki şeyhlerden bir tanesi, sen akrebe kızma diyor, akrebin mizacında sokmak vardır. Yani akrep bir şekilde hani etrafı ateşe çevrildiğinde akrebin kendisini sokması hadisesi vardır ya, ateşle çevrildiğinde o zararı ziyan düşünmez. Artık fıtratı, cibilliyeti onun sokmak. Etrafı kuşatıldığında, saldıracak bir şey bulamadığında kendisini sokar diyor akrep. İnsanlar artık insanlıktan istifa ettikleri için, tam iflası yaşadıklarından dolayı kavga edecek bir şey bulamadıklarında kendilerini vurmaya başlıyorlar. Affedersiniz, artık hayvani özellikler sureta insan olanlarda kendisini göstermeye başlıyor. Hiçbir hayvandan farkları, hatta hayvandan daha aşağı olacak şekilde hayvandan farkları kalmıyor. Şimdi biz bugün çok içimiz açıldı diyemeyeceğiz. Efendim çok da güzel tatlı tatlı bahisler açtık diyemeyeceğiz. Fakat neticede hadisenin güzelliğini anlamak için bazen araya böyle nahoş hadiselerin de geçmesi lazım. Hatta derler ya, bazen parfümlerin, esansların kokularını uzun süreli kılabilmek için içine pis bir koku karıştırırlarmış. Fakat bu şu anda burada zikredilen şeyler, bu efendim o zamanın kötü kokuları, Şemme-i Muhammediye'yi, Buyu Muhammediye'yi, yani Peygamber Efendimizin kokusunu tabii ki bastıracak nitelikte değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kokusunun ebedi olduğuna işarettir ki o öyle bir nura, öyle bir güzelliğe, öyle bir kokuya sahipti ki bu zamanın, o zamanın veyahut küfrünün karanlığını bertaraf edecek, o zamanın bütün çirkinliklerini iptal edecek bir güzellik ve o zamanın bütün çirkin kokularını bastıracak, hepsini iptal edebilecek bir güzel kokuydu. Biz isterdik ki bu akşam daha farklı şeyleri de anlatalım ama mevzuun devam ettiği şekle tabi olmak istiyoruz ve o zamanın siyasi, ahlaki çarpıklıklarına, içtimai fenalıklarına dikkat çekici olarak bir bahis açılmış oldu. Ümit ediyoruz ki arada zikrettiğimiz ölçüler, arada zikrettiğimiz güzellikler bu gecenin güzel hatırası olarak kalmış olsun. İnşallah ölmez sağ kalırsak önümüzdeki haftaya daha güzel, böyle kokularını rahatlıkla Peygamber Efendimizin kokularını alabileceğimiz daha güzel, daha iç çekici, iç okşayıcı mevzular bizi bekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en güzel salatü selamlar onun üzerine olsun ve o sıratullahın, o nuri arşillahın, o hayra halkillahın üzerine olsun. Ruhu Seyyidül Enam nasıl o cahiliye zamanının putlarını, kötülüklerini bertaraf ettiyse kalbimizdeki karanlıkları, kalbimizdeki masiva putlarını da iptaline inşallah bu salatü selamlar vesile kılınsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk ve sallâ eşrefi ve es'adi nuri cemî el enbiyâi vel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn.